Kıymetli Erkam TV izleyicilerimiz, kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, bir İrfan Gündemi programıyla daha huzurlarınızdayız. Ben Deniz Süleyman Ragıp Yazıcılar. Her zaman olduğu gibi kıymetli hocamız Profesör Doktor Hasan Kamil Yılmaz ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, yayınlar diliyoruz Süleyman Bey, sağ olun.
Geçtiğimiz hafta bu İrfan geleneğimizin çeşitli kavramlarını konuştuk hocam.
Evet.
Yani irfanın açılımında tezekkür, tefekkür, tedebbür gibi kavramları, ruhiyet gibi kavramları, idrak gibi kavramların açılımını bir nevi öğrenmiş olduk.
Eyvallah.
Fakat zamanımız yetmedi.
Eyvallah.
Çünkü irfan gündeminin hakikaten meseleleri çok.
Evet.
Ve istiyoruz ki aslında bu gibi kavramlar, yani hikmettir, marifettir, işte diyelim ki irfandır. Ne manaya geliyor? Detaylı öğrenelim. Öğrenelim ki bu öğrenme bizde hazmedilmiş bir bilgi. Ve daha sonra da hayata döndürebildiğimiz pratik
evet.
ameller şeklinde inşallah yansısın hocam. Kaldığımız
i̇nşallah.
Yerden devam etmeyi murat ederiz.
Eyvallah.
Hikmet nedir? İrfan
Eyvallah.
Nedir?
Buyurun tamam hocam. Efendim. Şimdi şöyle söyleyeyim. Tabii hikmet kelimesi tabii aslı olan en çok öne çıkan Kur'an'ın da sıkça kullandığı kavramlardan birisi. Bir de bizim kültürümüze has, yani Türk kültüründe, İslam kültüründe ama daha çok da Osmanlı geleneklerinde kullanılan bir kavram var. İrfan kavramı. Bu kavram da gene hikmetle irtibatlı bir kavram. Onların hepsine belki bakmak lazım. Tabii de marifet var. Şimdi marifet kavramı ilimle aşağı yukarı birbirine yakın kavramlar gibi duruyor baktığınız zaman. Ama marifet ve irfana kökten zaten ilimden biraz daha farklı. Yani ilim belki kitaptan okunarak öğrenilen, hocanın önünde oturup diz çökerek elde edilen bilgi için kullanmakla beraber marifet biraz daha tecrübeyle, ruhi birikimle, ibadet, amel ve onların bütünlüğüyle elde edilen bir şey. Yani şöyle söyleyelim. Şimdi bir İlim kelimesi var, kelime olarak alime Arapçası. Bir de amel var, o da amile. Yani harf itibariyle aynı harfleri ihtiva ediyor.
Yer
yani,
değiştiriyorlar.
Şimdi alime kelimesiyle amile kelimesinin aynı harflerden olmasının ortaya çıkardığı bir derinlik var. Yani Arapçadaki bu takarrubu elfaz, takarrubu mana, yani kelimelerin, lafızlarının birbirine yakınlığı ve aynıliği bazen mana yakınlığını da, bazen çoğu zaman mana yakınlığını da beraberinde getiriyor. Yani dolayısıyla alime bilmek demek. Eyvallah. Amile yapmak demek. Ne alakası var? Yani bilen bir adam bildiğini yapmaya, amel etmeye, uygulamaya başladığı zaman oradan insanın bilmediklerinin de öğrenildiği bir kapı açılıyor. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadis-i şerifi var. Men amile bima alim verrasahullahu ma lam ya'lem buyuruluyor. Yani kendi bildikleriyle amel edene Allah bilmediklerini öğretir. Yani onun kapısını açar ve oradan hiç farkında olmadan yeni açılımlarla bir ufuk ve mana derinliği ortaya çıkar. Yani buradan hemen işte o başta söylediğimiz ilimle amel arasındaki aynı kökten olmanın ilim amelle buluşunca ortaya daha farklı bilgiler çıkıyor. Yine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bir başka rivayeti var bu konuya, yani ışık tutacak, yani amelle, ihlasla, kalbi eylemlerle buluşan bir tecrübenin yine hikmet pınarlarının açılmasına vesile olduğunu ifade eden bir rivayet var. O da şu: Men ahlasa lillahi 40 sabahan zaharat yenabiul hikmeti min kalbihi ala lisanihi. Yani 40 gün süreyle Allah'a ihlas ile kulluk yapan kimsenin kalbinden lisanına hikmet pınarları akmaya başlar. Yani hakikaten ilimle ameli birleştiren ve onu da ihlasla taçlandıran bir kimsenin bu ilim-amel bütünlüğü ve ihlasla taçlanması hadisesi onun düşünce ve gönül ufkunda bir açılım meydana getiriyor ve o kişi hikmet konuşmaya başlıyor. Yani hikmet çünkü bir bakıma biraz da vehbi olan tarafı bulunan bir bilgi. Hikmetin biraz böyle Cenab-ı Hakk'ın kullarına ihsanı gibi. Yani çünkü ayet-i kerimede de buyuruluyor. Yu'til hikmete men yeşâ'u ve men yu'tel hikmete fakad utiye hayran kesira. Allah hikmeti dilediğine verir. Böyle bir mana veriliyor. Doğrusu belki bu. Yani Allah hikmeti dilediğine verir. Kime de hikmet verilmişse o büyük bir hayra mazhar olmuştur. Gerçi bazen yu'til hikmete men yeşâ'udeki faili yani hikmeti isteyen, hikmeti dileyen kişiye racik olarak hikmeti isteyene Allah hikmeti verir şeklinde yorumlayanlar da var ama yani genelde benim de şahsen tercihim o. Yani hikmet biraz Cenab-ı Hakk'ın ihsanı olarak ama bir gayret ve çaba sonucunda kulun gönlüne doğan, kulun zihninde ve gönlünde bir açılım olarak ortaya çıkan şeyler. Çünkü Allah Teala Hazretleri insanın zihnine ve kalbine bir takım ilhamlarla bazı bilgileri ulaştıracağını zaten ilgili ayetlerde söylüyor. Mesela ve nefsin ve ma sevvaha fe'elhemaha fucuraha ve takvaha kad eflaha men zekkaha ve kad khabe men dessaha. Nefse ve onu tesviye eden, ona şekil, kıvam verene and olsun ki efendim o nefsi yaratan Allah Teala ona hem takvasını, takva duygularını hem de fücurunu, günahlarını ilham etmiştir diyor. Ve nefsini arındıranın da kurtuluşa ereceğini ifade ediyor. Efendim onu kirletenin ise hüsrana uğrayacağını söylüyor. Burada bizim dikkatimizi çeken فَاَلْهَمَهَا فُجُورًا yani Cenab-ı Hakk'ın bir ilhamla nefse, insanın kalbine, gönlüne bir takım duyguları göndereceğini, öğreteceğini söylüyor. Ama bir tezkiye ilişkisi içerisinde bunu söylüyor. Hakikaten baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de bu tezkiye ve hikmet ilişkisinin Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın da muhatabı olduğu, ondan bahseden 4 ayeti kerime var. Birbirine yakın lafızlarla aşağı yukarı bazen aynı kelimelerle anlatılan Bakara, Âl-i İmran ve Cuma surelerinde geçen 2 tanesi şeyde Bakara'da 4 ayet-i kerime bu.
Yani tezkiye ve hikmet bağlamında.
Evet, tezkiye, hikmet, ayetleri okumak ve kitap okumak. 4 şey. Yani tezkiye var o ayetlerde, hikmet var, ayetleri okumak var ve kitabı öğrenmek veya okumak var. Dolayısıyla tezkiye ile hikmetin peş peşe gelmesi, ondan sonra da ayetleri ve kitabın okunmasının ifade edilmiş olması bunlar arasındaki bağı gösteriyor ve Peygamberimizin vazifeleri ve hizmetleri arasında sayılıyor bu. Yani Hüvellezî diye başlayan ayet-i kerimede ve Asafil Ümmiyine Cuma suresinin en başında ya da şeyde Âl-i İmran suresinde, Bakara suresindeki ayetlerde Allah yani sizin içinizden size sizi tezkiye eden, size hikmeti öğreten, ayetleri okuyan ve kitabı okuyan bir peygamber gönder. Bu 4 şeyi sayıyor. Yani hikmetle kitabın öğretilmesi ya da hikmetle tezkiyenin beraber zikredilmiş olması yani bir tezkiye gereğini gösteriyor. Ki bu hikmeti bazen bu ayetlere geçen hikmeti bazı müfessirlerimiz sünnet diye de yorumlamışlar. Yani kitap ve hikmet deyince kitap Kur'an-ı Kerim, hikmet de sünnettir diyenler de var ama hikmeti genel manada, lügat manasında yani olayların arka planı gibi. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de İbrahim ve İbrahim'in soyundan gelen peygamberlere verildiği beyan edilen hikmet var. Peygamberimize işte o bahsettiğim 4 ayet-i kerimede verilen
hikmeti öğretmek gibi bir vazifesi var.
Bir de hikmet muallimi gibi Kur'an'ın bize tanıttığı bir peygamber olmasa bile evliyadan veya büyük salih zatlardan olduğu bilinen Lokman Hekim var. Lokman Aleyhisselam diye bir zat var. İşte o Lokman Aleyhisselam'a da yani Allah'a şükretmesi için Allah'ın hikmet verdiğini o ayet-i kerimelerde, Kur'an ayet-i kerimelerinde görüyoruz. İşte buradan da anlıyoruz ki hikmet, yani olayların arka planı. Şimdi hükümle hikmet aslında kök olarak baktığınızda
bağlantılı.
Aynı kökten. Yani hakeme yahkumu hükmen ve hikmeten diye aynı kelimenin farklı mastarları ama anlamları farklı. Yani hükümde bir ahkam tarafı var. İşin işte emredilen, yapılması iktiza eden boyutu var. O hüküm dediğim şeyin ve hükmederek yönetmek manası var. Hikmette ise işin biraz arka planı, efendim o sırlı, perdeli olan tarafı ve ona muttali olunduğu zaman daha farklı ufuklar açan bir boyutu var. Dolayısıyla bazen gerçi şeyde Yahya Aleyhisselam'da hüküm verdiğini Allah Teala beyan ediyor Yahya Aleyhisselam'a. Oradaki hikmet manasına olduğunu fesirlerimiz söylüyorlar. Yani hükümle hikmet birbirine çok yakın ve aynı manada. Yani hakikaten ahkam için bir hikmet-i teşriiye diye de bizim fıkıh geleneğimizde bir şey var.
Bir bölüm var yani.
Evet, bir yorum şeyi var. Ne demek bu? Yani bir hüküm, ilahi bir emir vaz olunmuşsa Allah tarafından, bunun acaba ne tür hikmetleri vardır? Bunu aramak ve buna kafa yormak, hikmet-i teşriiye diye bir ilim bölümünün, ilim dalının ortaya çıkmasına vesile olmuş ve buradan da yani ibadetlerin, ilahi ahkamın insanoğluna sağladığı, getirdiği faydalar yorumlanmaya çalışılmıştır. Ve bu hikmet boyutuyla hayatı okuduğunuz zaman ahkamdan da hikmetler çıkar. Yani o zaman hükümlerden de hikmetler çıkar. Ve tabii asıl olan o işte hikmete erişebilmek, hikmete ulaşabilmektir. İşte bu hikmete erişebilmenin yolu ve yöntemi de aslında bizim yani ibadetlerle birlikte zihni faaliyetler, o biraz önce bahsettiğimiz hadislerde geçtiği gibi buluştuğunda, yani insanın hem kalbine hem zihnine doğan bilgiler manasında. Çünkü hakikaten Kur'an-ı Kerim'de bir şerh-i sadr ayetleri var. Yani sadrın genişlemesini ifade eden sadr ayetleri var. Ve sadır dediğimiz bu göğüs nahiyemizin içinde bizim en değerli organımız var. Nedir o? Kalptir. Yani bu kalp dediğimiz organ da bizim hem bedeni olarak, fizik olarak hayatımızı, aynı zamanda metafizik olarak da hayatımızı yönlendiren bir organdır.
Merkez.
Evet, tabii kalp zaten merkez demek, doğru. Ve o fizik olarak baktığımız zaman o kalbin böyle bir kasılıp kanı pompalaması o kadar güçlü bir enerji üretiyor ki diyorlar ki hekimler, işte saray burnundaki bir teneke suyu bir kasılmasıyla şey kalp çemberli taşa basabilir. Yani bu kadar güç ve enerji üretiyor. Bir teneke suyu çemberli taş saray burnundan çemberli taşa basacak bir enerji ürettiği kalbin, o maddi kalbin, fizik kalbimizin. Bunun bir de metafizik boyutu var. İşte o metafizik boyut dediğimiz şey, sadrın içerisinde kalp, kalbin içinde fuat, fuadın içinde lüpten bahsediliyor. Bu Hakim Tirmizi diye bildiğimiz meşhur sufi ve muhaddis zatın Beyanul Fark Beyne Sadr vel Kalb vel Fuat vel Lüp diye yazdığı bir eser var. O eserde bunlardan bahsediyor.
Arasındaki farkları mı anlatıyor,
evet,
hocam?
Evet, yani ilişkileri, irtibatları anlatıyor. Hmm. Yani sadr bu işin dış kabuk kısmı, kalp onun içerisinde o işte bir et parçası, her insanın kendi sol yumruğu kadar veya işte yumruk büyüklüğünde olan bir et parçası ve sanavber, yani çam kozalağını andıran, o yüzden kalbi sanavberi de deniliyor ona. Onun içerisinde bir fuat var. Yani o da bu işte oraya bırakılan latife-i rabbaniye ilahiyedir. Yani Cenab-ı Hakk'ın ve nefaktu fihi min ruhi ayet-i kerimesiyle. Bir de işte onun o ürettiği lüp dediğimiz elbab diye de geçen Kur'an-ı Kerim'de onun içerisindeki görünmeyen taraf var. Yani bütün bunların hepsini anlatan o eserde bizim dışarıdan aldığımız, duyduğumuz şeylerden çok içimizdeki ürettiğimiz enerjinin daha anlamlı olduğu ve bilgilerin orada adeta halli hamur olduğu şeklinde bir şey anlıyoruz. Yani biz ibadet ettikçe ve ibadete daha ilgi duydukça bir şerh-i sadra gelişiyoruz. Ve şer-i sadra eriştikçe de hem ibadetlerimizden daha çok lezzet almaya hem de zaman zaman bunlarla ilgili bir takım yorumları gönlümüze, kalbimize hissetmeye başlıyoruz. Dolayısıyla bu şer-i sadır dediğim şey bu manada olayları yorumlamada, hayatı yorumlamada, insanları anlamada, insanlarla iletişim kurmada önemli. Ondan dolayı zaten halde belki de Musa aleyhisselam ile Harun aleyhisselam Firavun'a giderken böyle bir dua ile yola çıkmışlar. Rabbi şirahli sadri ve yessirli emri ve hallul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Yani ya Rabbi sen bizim sadrımızı genişlet. Lisanımızdaki, dilimizdeki dolaşıklığı çöz ki söylediklerimizi anlasınlar diye. Yani bu şer-i sadrın insanlar için ne kadar önemli. Anlamak ve anlaşılmak için. Çünkü insanın hem anlaşılması hem de
anlaması için
buna ihtiyacı var. Yani, ve hakikaten bazen anlaşılmak anlamaktan daha zordur. Karşınızdaki insanın sizi anlaması bundan daha zordur. Bu da işte o şer-i sadırla daralmadan hikmetle konuşmaya ve hikmetle mesajınızı anlatmaya. Çünkü hakikaten Allah Teala Hazretleri de kendi yoluna hikmetle çağırmasını peygamberine emrediyor. Ne diyor? Estağfirullah. Ud'u ila sebili rabbike bil hikmeti vel mev'izetil hasene ve cadilhum billeti yahsen. Yani Rabbinin yoluna hikmetle ve mev'ize-i hasene ile, yani güzel nasihatlerle, vaaz-ı nasihatlerle
davet et.
Ve yani anlamayanlara da en güzel şekilde mücadele et. Yani ve cadilhum billeti yahsen. Yani en güzel mücadele neyse o. Yani onların üstesinden gelmek, onların kafasını kırmak değil. Onları ikna ederek, onların problemlerini çözerek, kafalarındaki istifhamları izale ederek, hikmetli örneklerle, anlaşılır misallerle onları anlat, onlara anlat bunu diyor. Çünkü hakikaten insanların anlayış kabiliyeti hepsinin aynı değil.
Farklı.
Ya, o yüzden Peygamberimiz de ne diyor? Kellimun nase ala kadri veya kaderi ukulihim. Yani insanlarla konuşurken onların akılları ölçüsünde, idrakleri ölçüsünde onlarla konuşun diyor. Dolayısıyla hikmetle konuşmak, hikmet konuşmak önemli. Tabii hikmet sadece bizim kültürümüze has bir şey de değil. Mesela eski Yunan kültüründe de Sofya diye bilinen bir kavram var. O da tam hikmet karşılığı aslında. Sofya, Yunanca'da, eski Yunan'da hikmet demek. Ve eski Yunan filozoflarının hikmete ermek için kitap okumanın ötesinde bir de riyazet yaptıklarını biliyoruz. Yani kendilerini belli bir mağaraya, belli bir yere hapsederek, belli bir süre inziva hayatı yaşayarak, yemeği azaltarak, uykuyu azaltarak, bir şekilde bir riyaziyet yöntemiyle bilgiye ulaşmak ve gerçek bilgiyi yakalamak, yani hikmete ermek için çabaladıklarını görüyoruz. Ve hakikaten eski Yunan filozoflarında bu riyaziyet sonucunda oluşan bilgilerin hikmet olarak değerlendirdiği aşikar. Ama zaman içerisinde bu hikmet geleneği, yani o riyaziyetle hikmete ulaşma geleneği kayboluyor. İskenderiye Mektebi'nden sonra, yani biz hiç olmazsa hikmete eremiyoruz ama hikmeti seviyoruz diye Sofya oluyor filozofi. Yani hikmet sevgisine dönüşüyor. Oradan da felsefe doğuyor biliyorsunuz.
O bile güzel değil mi hocam?
O bile güzel.
Çünkü mi? Yani hikmet aslında ulaşılacak bir hedef.
Evet.
Fakat ulaşamasan bile onu sev ki o şeyde kal en azından. Yani o ilişkide kal. Hikmet sevenler.
Tabii yani statü olarak hiç olmazsa hikmete muhabbetle yaklaş ve bu suretle de yani kopma hikmetten. Hikmetten kopma. Önemli olan insanın hikmetten kopmaması. Yani hikmete ulaşmak için de bizim işte biraz önce okuduğum ayetlerde, hadislerde gördüğümüz şekilde bunun sadece mutlak bir düşünceyle elde edilemediği kesin, amelle desteklenmesi ve efendime söyleyeyim takva ile beslenmesi gerekiyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman "Vettekullah ve yuallimukumullah" diyor Allah Teala. Yani Kur'an-ı Kerim'in en uzun suresinin en uzun ayetinde. O şey mükatebe ayeti diye bilinir. Onun ter ayetidir o.
Tek sayfa.
Hocam. Tek sayfa, bir sayfadır. Sure en uzun suredir Bakara. Ayette en uzun ayettir. O ayette geçen "Vettekullah ve yuallimukumullah." Yani Allah'tan takva üzere sakının. Allah'a kalbinizi açın ve onun dışındakileri kalbinizden temizleyin, tathir edin ki Allah size öğretsin diyerek böyle bir ilahi emirle, yani insanın takva ile takva sonucunda bir takım ilmi bilgilere, bir takım hikmetlere, bir takım farklı yorumlara erişeceğini, ulaşacağını anlıyoruz buradan. Keza yine bu mealde اِنْ تَتَّكُ اللّٰهَ يَجْعَلَّكُمْ فُرْقَانًا ayeti kerimesinde böyle bir şey var. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اَمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ ayeti kerimesinde de Allah Teala diyor ki, yani ey iman edenler, siz Allah'a, peygambere iman edin ki Allah size iki pay ayırsın. Bunlardan birisine aydınlığa yüreceğiniz bir nur versin ve sizi mağfiret etsin. Yani takva sonucunda, Allah'a iyi ve peygamberine iyi bağlanmak sonucunda insanların aydınlığında yüreceği bir nura, ilahi bir hikmete, bir ufuk aydınlığına kavuşacağını Kur'an-ı Kerim net ifadelerle, açık ifadelerle gündemimize koyuyor. Dolayısıyla biz buradan baktığımız zaman hikmete ermek için biraz ibadet ve takva gibi işlere de ihtiyacımız, eylemlere de ihtiyacımız var. Yani bizim aslında irfan dediğimiz, hani marifet ve irfan dediğimiz, arif adam, alim adam, hani hep şey olur ya,
derin insan
kıyaslaması vardır. Hatta Ömer Seyfettin'in böyle bir güzel hikayesi vardır. Alim mi üstün, arif mi üstün falan diye. Genellikle işte tartışmada öğretmenler odasında, müallimler meclisinde, Ömer Seyfettin'i hatır, alimin üstün olduğu şeklinde bir tartışma yürümüş ve cereyan etmiş. Şeydir, bundan çok rahatsız olmuş yani Ömer Seyfettin'de. O alimin değil de arifin daha üstün olduğuna kani. Onun için de ertesi gün müallimler meclisinde, öğretmenler odasına gelmiş. Sabahleyin erkenden işte öğretmenler de oturmuşlar, orada da konuşuyorlar. Arkadaşlar, müjde demiş. Yani arifin alimden üstün olduğunu ispat etmek için bir senaryo hazırlamış kendince. Herkes böyle dikkat kesilmiş. Hayırdır, ne oldu falan demiş. Demiş ki, Avusturya'dan şeker geliyor beyler demiş. 70 bin ton şeker geliyor. Yıl 1914-15 yıl, Cihan Harbi yılları. Türkiye'de şeker kıtlığı var. Çaya atılacak şeker yok. İnsanlar üzümle şeker çay içiyor veya işte tatlı ihtiyacını başka doğal yollardan karşılıyorlar. Şeker kıtlığı var. Avusturya'dan şeker geliyor. Şeker problemi bitiyor. Gözünüz aydın demiş. Aa, öyle mi ya, ne zaman falan, herkes heyecanlanmış falan, böyle ellerini ovuşturmaya başlamış. Yani bir herhalde bir hafta 10 güne gelir. Gemiyle gelecek herhalde o zamanlar oralardan. Veya trenle, neydi bilmiyorum. Ondan sonra bu arada içeriye, muallimler meclisine çaycı Ali Efendi girmiş. Elinde çaylarıyla. Ali Efendi, hadi gözün aydın demiş Ömer Seyfettin çaycıya. Hayırdır beyim falan, ne oldu falan. Demiş, duymadın mı demiş. Yok, duymadım demiş. Demiş, Avusturya'dan şeker geliyor, şekersizlikten kurtuluyorlar. Bundan sonra çayları şekerle içeceğiz demiş. O zamanlar demek henüz şekeri bu kadar zararının farkında değil insanlar. Filan deyince Ali Efendi şöyle bakmış. Beyim demiş, Avusturya şekeri bulsa kendisi yiyecek, kendisi yiyecek demiş. Avusturya şekerle geziyor demiş. Öyle deyince salon buz geçmiş tabii yönetmen arası. Ömer Seyfettin tabii umduğuna nail olmanın mutluluğuyla, beyler gördünüz mü demiş. Alim ve arif arasındaki farkı, ben demiş bu yalan haberi size duyurunca hepiniz uçtunuz demiş. Avusturya'dan, siz alimsiniz hepiniz demiş. Avusturya'dan şeker gibi deyince hepiniz havaya girdiniz, uçtunuz demiş. Ama Ali Efendi arif adam, o yemedi demiş.
İşin yani aslında işte, vakıf.
Şimdi alimle arif arasındaki fark bu zaten. Yani arif, hayat tecrübesiyle olayları okuyan ve bilen demek. Adam çaycılık yapıyor zaten. Şekerin nereden alınıp nereden alınmadığını, kimden gelip kimden gelmediğini en iyi bilen o. Dolayısıyla o işin arifi o. Yani marifet sahibi insan. Dolayısıyla bu manada baktığınız zaman bu irfan kelimesinin de bizim halk irfanı diyoruz. Halkın hakikaten okumamış, tahsil yoktur ama öyle bir laf eder bazen. Okkalı bir laf eder. Şaşar kalırsınız yani. O ama hayat tecrübesinden süzülmüş gelmiş. Yani çok işte 20-30 senelik hayatın özeti ve lübbüdür o söylenen söz. Dolayısıyla o halk irfanının, insanların yaşadığı tecrübe sonucunda elde ettikleri bilgilerin, sözlerin çok kıymeti harbiyesi vardır. çok değerlidir.
Bunlar küçümsememek gerekiyor.
Kesinlikle, hocam. Kesinlikle. Küçümsemezsin. Küçümsersen kendini küçümsemiş olursun.
Çünkü yani kendi hikmet, irfan anlamında derinlik çoğu evet. zaman çıkabiliyor karşımıza.
Çok çokça çıkar. Bir de tabii hakikaten bazı insanlar daha da bu işe yatkındır. Mesela Allah rahmet etsin Ahmet Ziyan abimiz vardı. Siz de belki tanıdınız evet, onu. Ahmet abi de mesela öyle bir halk irfanı sahibi bir arif insandı yani. Hayatı çok iyi yorumlayan, o tecrübeleri çok iyi özümseyen ve oradan da güzel sözlerle bunu günümüze aktaran bir yapısı vardı. Pek çok bu tip tecrübelerini de kitap haline getirdi daha sonra. Yayınlandı ve zevkle insanlar okuyorlar onu. Yani sıkılmadan keyifle okunuyor. Çünkü orada yani 70-80 yıllık bir ömrün muhassalası var. Ustalarından, çıraklarından, annesinden, babasından, memleketin farklı yerlerinden duyduğu, edindiği bilgileri kendi süzgecinden geçirerek dinleyiciye, okuyucuya sunduğu bir çalışma onların hepsi. Ve zaten her kitap yazmış olmak için de yazılmış şeyler değil, kendisinden talep edildiği için bunları hem yazıp hem de anlatarak aktarmış olan bir insan Ahmet abimiz. Allah garip rahmet etsin. Gerçekten amin. Çok hem çok cömert bir insandı Ahmet abi. Buradan kendisine rahmetle yad etmiş olalım. Yani hayır hasenatı bol bir insandı. Zekatının dışında hayrat da yapmak isteyen, yapan ve işte kendi memleketinde Kazakistan'da, İstanbul'da pek çok hayır kurumlarının ortaya çıkmasında, yaşamasında, yürümesinde emeği olmuş. Bizzat vakfetmiş bazı yerleri kendi hayır hasenatından bir kısmına destek olmaya devam etmiş. Bir çok ehli hayır bir insandı. Ama benim esas bugün yapmak istediğim tarafı da onun bu ehli irfan tarafıydı. Yani irfan, halk irfanı konusundaki kapasitesi ve şeyiydi. O yüzden de etrafında insanlar böyle Ahmet abi bir şey söylese de dinlesek, yani nasıl da bir hikmetli bir şey söylese de dinlesek derlerdi. Böyle insanlar vardır yani halk arasında. Yani onlar o ruhi tecrübelerini, engin tecrübelerini zihni ve kalbi yorumlarıyla ortaya sundukları zaman hakikaten çok da müşterisi olur insanlar. Evet. Hayran hayran izlerler, dinlerler ve istifade ederler. Onun için yani hikmet konuşmak önemli bir şey. Ayrıca Cenab-ı Hak da hakimdir. Onu da unutmamak lazım. Yani Cenab-ı Hak hakimdir ne demek? Yani hikmetin sahibi odur. Asıl hikmeti yaratan da odur, veren de olan da odur ve her yaptığı, her fiili, esması bir hikmet mazharı olan da odur. Dolayısıyla hikmet ehli olan insanlar Cenab-ı Hakk'ın Hakim isminin mazharı olmaktadırlar. Ama bu biraz acele etmeden, tehevvüre kapılmadan insanın hayatı okuyup dersler çıkarmasıyla olacak ve oluşacak bir iştir.
Yani hocam eğer hikmetten belki nasibi yoksa ya da hikmet noktasında bir iddiada bulunması doğru değilse hani hikmet boyutundan konuşması da belki eksik olur, doğru
kesinlikle
mu?
Aynen öyle. Yani zaten hikmet konuşmak için insanın bir defa hem kendisini hem insanoğlunu genel manada hem hayatı hem de evreni, kainatı çok iyi okuması ve anlamlandırması lazım. Burada bir ayet-i kerime vardı, olabilirsem onu. O ayet-i kerimede Allah Teala Hazretleri ipucu da veriyor. Onu sizinle paylaşmak isterdim.
O sırada da hocam isterseniz siz ona bakarken hı-hı. aklıma Aşık Veysel'in bir şiiri var hocam. Aklıma geldi şimdi. Şöyleydi. Karışma hikmete, halini konuş. Bir müşkil var ise üstad bul danış. Bu sırrın aslına eren olmamış. Bir eren var ise veli sayılır.
Allah Allah.
Böyle bir şiir efendim. Yani gençken ezberlemiştim. Çok hoşuma gitmişti. Şimdi hakikaten yeri geldi. Söylemek istedim. Yani bu sırrın diyor aslında eren olmamış. Bir eren var ise veli sayılır.
Allah Allah. Tabii yani zaten veli olmadan o sırra, hikmete insanın erişmesi de çok zor. Bursalı İsmail Hakkı Hazretleri'nin Ruhul Beyan'da böyle bir değerlendirmesi var. O da diyor ki yani hikmet de aslında diyor Cenab-ı Hakk'ın mevhibesidir. Yani bir mevhibe ilahiyedir.
Ve hediye.
Bir hediye, bir ikramdır. Vehbidir yani. Kesbi tarafı vardır mutlaka ama biraz da sonuç itibariyle vehbidir. Dolayısıyla o gözle bakmak lazım ona demek istiyor.
Hocam Furkan'dan bahsettiniz bir ayet-i kerimede. Onun açılımını çok yapmadınız sanki. Yani dediniz ki eğer Allah'tan korkarsanız Allah size bir Furkan verir. Bu Furkan tam olarak ne manaya geliyor hocam?
Evet. Şimdi Furkan kelimesi tabii fark etmek, farkına varmak anlamına geliyor. Yani ayırdığında olmak diyoruz ya biz şimdi Türkçe'de. Tam onun karşılığı. Yani birbirine yakın olan şeylerin, aynı görüntüyü veren şeylerin farkını fark ederek her birinin hüviyeti, kimliği hakkında bir farkındalık oluşturmak demek. Yani baktığı zaman görüp fark edebilmek demek. Görüyorsunuz, bakıyorsunuz, önce bakıyorsunuz, sonra görüyorsunuz, insanlar görüyorsunuz. Ama bu insanlar içerisinde kimin fakir, kimin zengin, kimin alim, kimin arif olduğunu konuşmalarından, duruşlarından ayırt edebilecek bir basiret yakalıyorsunuz. Aslında Furkan o demek. Yani hayrı şerden, iyi kötüden, efendime söyleyeyim, küfrü imandan veya işte hikmeti diğer başka yalan yanlış sözlerden ayırt edebilme istidat ve kabiliyetine sahip olmak demektir.
Ha, yüksek bir temyiz gücü.
Tabii yani bir temyiz şey tarafı var o işin. Yani o Furkan'la insan hayatı okuduğu zaman her şeyi yerli yerine koyuyor. Yani bakınca görebilmek, görünce de değerlendirebilmek melekesini elde etmiş oluyor. O manada Furkan kelimesini de, nur kelimesini de, basiret kelimesini de, bir de şey var. Efendimizin hadis-i şerif var. Bunları aslında besleyen manada bir hadis-i şeriftir o. İttekû ferâsetel mu'min innehû yenzuru bi nurillah. Yani müminin ferasetinden, yani idrak kabiliyetinden korkun, çekinin. Çünkü o Allah'ın nuruyla bakar. Yani o Cenab-ı Hakk'ın takva sonucu insana vereceğini söylediği nuru kastediyor. O nurla baktığı için yani onun işte Furkan'ı tefrik etmesi kabiliyeti daha yüksektir ve olayları daha iyi okur. Yani o sizin yani şey için söylenir Hazreti Osman radıyallahu anh efendimizin Hazreti Osman'ın yanına giderken halifeyken birisi yolda bir hanıma gözü takılmış şöyle bakmış. Hazreti Osman yanına gelince o ben senin gözünde zina eseri görüyorum buyurmuş. İşte bu tam bu Furkan işte yani. Yani basiretle ya Cenab-ı Hakk'ın verdiği basiretle yani onun gözündeki bu şeyi idrak edebilmek. İşte bu tam hem de hikmet aynı zamanda
bunu Allah'ın söylemiş. O sahabeye bunu söylemiş evet, Hazreti Osman evet, Efendimiz. Evet, yani senin gözünde zina eseri, izi var.
Zina eseri görüyorum demiş.
O ne demiş hocam?
Dedi şimdi başın önüneymiştir muhakkak. Yani gözü takılınca yani bir güzel hanımefendiye bakışını devam ettirmiş. Çünkü bu tip şeylerde asıl olan hani insan görebilir ama görünce bakışını devam ettirip süzmeye devam ederse elbette güzel bir şey değil. Ona işaret etmek istemiş yani Hazreti Osman da.
Bu müminin firaseti hocam.
Evet bu müminin firaseti sonucunda yakaladığı bir derinlik yani. Herkes de her firaset sahibinde olmayabilir ama tabi Hazreti Osman gibi böyle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayasını övdüğü, müminlerin ve kendisinden utandığını rivayet edilen bir sahabiden elbette bunu görmek son derece normal bir hadise. Çünkü hakikaten hayasıyla maruf bir insan Hazreti Osman diyorlar. Yani gözünü kaldırıp da öyle insanların yüzüne bile çok bakmayacak kadar haya sahibi bir insan. Onun için Hazreti Osman radıyallahu anh veya bir başkası o işte firaset, Furkan ve nur ile bakan insanlar sonuçta bunların yakaladıkları bilgi de hikmet ya da irfan sonucunu doğuruyor.
O potada eriyebilir yani. Hikmet potası hepsini aslında
tabii
içine uşatacak, alıyor.
Tabii uşatacak durumdadır. Dolayısıyla yani hikmete ermek çok kolay bir şey değil.
Evet hocam onu soracağım. Yani evet. Şimdi mesela yaklaşık belki 40 dakikadır hikmet üzerine konuşuyoruz. Hedef olarak hikmete ermeyi koyalım değil mi hocam? Yani Allah'tan hikmet
yani,
isteyeceğiz.
Elbette tabii ki istemeliyiz. Çünkü hikmet güzel bir şey. Hikmet bilginin ötesinde bir şey. Yani insanın kalp ve zihin yoğunluğuyla elde edeceği bilgi bu. Sadece zihin yoğunlaşması teksifiyle değil. Hem kalbin hem de ibadetlerin de bunu beslemesiyle elde edebilecek bir bilgi. Dolayısıyla bunu istemek lazım ve buna ulaşmayı talep etmek lazım. Ama bunun yolda işte dediğim gibi ilimle ameli buluşturmaktan, salih amelle ve takva ile bunu zenginleştirmekten geçiyor. Onu görmek lazım. Ha bir de irfan o belki biraz daha farklı. O tamamen tecrübeye dayalı. Tecrübeyle elde edilen ve hayatı okuma esnasında insanın dersler çıkarmayı bilen zihni kabiliyetiyle alakalı bir şey. Yani orada belki hani bunu söylemek şey değil ama halktan insanların da böyle çok irfanların olduğunu görürüz. Yani o tecrübeye dayalı bir şey yani.
Hocam bu adeta hikmet üzerine müstakil güzel bir sohbet oldu.
Eyvallah.
Ağzınıza yüreğinize sağlık. Ben kendime de dersler çıkardım. Yani ilimsiz olmuyor hikmet.
Evet.
İlim var, amel yok. Yine eksik kalıyor. İlim var, amel var ama şımardık ya da ayaklarımız kaydı. Yine eksik kalıyor çünkü ihlasla da
taşlanması, taşlanması. Aynen. Yani işte o bahsettiğimiz ilim, amel, ihlas bütünlüğü sonuçta bizim hikmete de şeye de ihlasa da veya işte ağzımızdan dökecek sözlerin hikmet sözleri olmasına da imkan sunan bir vasat tesis ediyor. Dolayısıyla bu düzlemi iyi korumak lazım. İlim, amel, ihlas.
Eyvallah. Evet. Hocam ağzınıza, yüreğinize sağlık. Çok sağ teşekkür olun. Ediyoruz. Kıymetli Erkam TV izleyicilerimiz, kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, bir İrfan Gündemi programının daha sonuna geldik. Bugün kıymetli hocam Profesör Doktor Hasan Kamil Yılmaz ile hikmet üzerine müstakil bir söyleşi, müstakil bir sohbet yaptık. Dileriz Cenab-ı Hak'tan bizleri hikmet ehli kılmasını ve hikmeti bahşetmesini. Ben Deniz Süleyman Ragıp Yazıcılar. Hepinize hürmetler, muhabbetler.